Ayrım 5. Dışarıda güneş tekrar kendini göstermişti. Gümüş renkli su birikintileri çakıl taşı kaplı büyük avluda güneşin etkisiyle yeniden hayat bulmuştu. Paul ana kapının önünde Jean-Louis Chiffier'in hazırlanmasını beklerken bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Başka bir çözüm yolu yoktu. Biliyordu, daima da bilmişti. Rakam ona yardım edebilecek tek insandı. Yaşlılar evinden ona yardımcı olamaz, Paul sıkıntıda olduğunda telefonla imdadına yetişemezdi. Hayır, bu eski polis Türkleri bizzat sorgulamalı, bağlantılarını harekete geçirmeli, her yerden iyi tanıdığı bu mahalleye dönmeliydi. Paul başvurdu bu yöntemin sonuçlarını düşünerek titredi. Kimsenin bundan haberi yoktu, ne savcının ne de diğer üst kademe emniyet mensuplarının. Zaten kaba ve sıra dışı yöntemleriyle tanınan bir polis eskisine asla müsaade etmezlerdi. Onun dizginlerini elinde tutması gerekiyordu. Bir tekmeyle küçük bir çakıl taşını su birikintisine yuvarladı. Suda yansıyan görüntüsü bozuldu. Hala bu fikrinin iyi olduğuna inanmaya çalışıyordu. Buraya nasıl gelmişti? Neden bu araştırmada bu noktaya ulaşmıştı? Neden ilk cinayetten itibaren tüm varlığını bu çıkış noktasına yoğunlaştırmıştı? Bir an düşündü, onun puslu, bulanık geçmişine hayranlık duydu. Sonra tüm öfkesinin tek bir nedeni olduğunu kabullendi. Her şey Reyna ile başlamıştı. 25 Mart 1994. Paul, narkotik şubede önemli başarılar kazanmıştı. Üzerinde çalıştığı davaları bir bir neticelendiriyor, düzenli bir hayat sürüyor ve komiserlik sınavlarına hazırlanıyordu. Büründüğü polis zırhı onu geçmişteki sıkıntılarına, korkularına karşı koruyordu sanki. O gece Kabil'li bir uyuşturucu kaçakçısını 10 saatten fazla bir süre Paris Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamıştı. Rutin bir işti. Ama Île de la Cité'deki Quai de Orfèvre'de gerçek bir ayaklanma meydana gelmişti. Polis otobüsleri peş peşe emniyet amirliğine geliyor ve salkım saçak bağıran, el kol hareketleri yapan yeni yetmeleri taşıyordu. CRS'ler nehir boyunca koşuşturuyor, ambulanslar sirenler çalarak Otel Due'nin avlusuna hızla giriyordu. Paul bilgi topladı, neler olup bittiğini öğrendi. Toplu iş sözleşmesine karşı meslekler arası asgari ücreti artırma komisyonu SMIC tarafından düzenlenen bir gösteri çığırından çıkmıştı. Nation meydanına yüzden fazla polisin ve 30-40 kadar göstericinin yaralandığı, milyonlarca frank zarar olduğu söyleniyordu. Paul sorguladığı şüpheliyi yanına aldı. Hızla bodrum katına indi. Eğer nezarethanelerde yer yoksa onu Sen hapishanesine hemen de kendi bileğine kelepçelenmiş olarak götürmesi gerekecekti. Nezarethaneye her zamanki gürültü patırtı hakimdi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Hakaretler, bağırıp çağırmalar, balgamlar, göstericiler demir parmaklara asılıyor, tırmanıyor, küfürler savuruyordu. Polisler de ellerindeki coplarla onlara cevap veriyordu. Şüpheli bir kodese tıktı ve tükürüklerden, hakaretlerden kaçarak alelacele geriye döndü. Nezarethaneyi terk edeceği sırada gördü onu. Yere oturmuş, kollarını dizlerinin etrafına dolamıştı. Ve çevresindeki bu kargaşayı sanki küçümser gözlerle izliyordu. Paul kıza doğru yaklaştı. Siyah, kirpi gibi diken diken saçları vardı. Vücudu hem bir kadının hem de bir erkeğin vücudunu andırıyordu. Karamsar bir hali vardı. 80'li yıllardan kalmış gibiydi. Günümüzde bir tek Yaser Arafat'ın hala kullandığı mavi kareli bir kefiye takmıştı. Pank kesimi saçlarının altında yüzü şaşırtıcı derecede düzgündü. Eski Mısır dönemine ait beyaz mermere yontulmuş küçük bir heykele benziyordu. Paul bir dergide gördüğü heykelleri düşündü. Doğal bir parlaklığı olan, hem ağır hem ahenkli, avuç içine yerleşmeye ya da bir parmağın üstünde dengede durmaya hazır heykelcikler. Brancusi adındaki bir sanatçının imzasını taşıyan büyüleyici sanat eserleri. Paul gardiyanlarla görüştü ve kızın adının kayıt defterine işlenmemiş olduğunu öğrendi. Sonra onu 3. kata, sorgulama odalarının bulunduğu kısma götürdü. Merdivenleri tırmanırken Paul sahip olduğu kozları ve handikapları düşündü. Elindeki kozlar pek yabana atılamazdı. Her şeyden önce yakışıklı sayılabilecek bir adamdı. Uyuşturucu satıcılarının peşinde tekinsiz sokakları arşınlarken fahişeler arkasından ıslık çalıyor ve onu küçük adıyla çağırıyorlardı. Saçları bir kızıl derilininki gibi düz ve parlak siyahtı. Yüz hatları düzenli, gözleri koyu kahverengiydi. Soğuk ve sinirli bir görünümü vardı. Çok uzun boylu değildi ama kalın tabanlı para botlar giyiyordu. Eğer yüzüne sert bir ifade takınmasa, aynanın karşısında biraz daha vakit harcayıp güzel, sevimli yüzünü çirkinleştiren 3 günlük sakalla dolaşmasa hiç de fena değildi. Handikaplara gelince, sadece bir taneydi ama en önemliydi. Sonuçta bir aynasızdı. Kızın adli sicilini incelediğinde karşısındakinin baş edilemez biri olduğunu anladı. Reina Brandoza 24 yaşındaydı. Sarsel'de Gabriel Peri Sokağı 32 numarada oturuyordu ve şiddet yanlısı devrimci komünist birliğinin aktif bir üyesiydi. Globalizm karşıtı İtalyan örgütü Tutte Bianche'nin yani Beyaz Birliği'nde mensubuydu. Yakıp yıkmaktan, kamu düzenini bozmaktan, müessir fiilden birçok kez tutuklanmıştı. Patlamaya hazır gerçek bir bombaydı. Paul gözlerini bilgisayarından ayırdı ve masanın diğer tarafında sabit bakışlarla kendisini inceleyen kıza hayranlıkla baktı. Sürmeli siyah gözleri onu bir akşam Chateau Rouge'da Zaireli iki torbacıdan yediği dayaktan daha fazla sersemletmişti. Tüm polislerin yaptığı gibi bir süre kızın kimlik kartıyla oynadı. Sonra sordu. Her şeyi yakıp yıkmak seni eğlendiriyor mu? Kız cevap vermedi. Savunduğun fikirleri ifade etmenin başka yolu yok mu? Yine cevap yoktu. Şiddet. Şiddet uygulamak seni tahrik mi ediyor? Cevap vermedi ama sonra birden yavaş ve etkileyici bir sesle konuştu. Tek gerçek şiddet özel mülkiyettir. Halk yığınlarının soyulmasıdır. Sınıf bilincinin kaybedilmesidir. En kötüsü de yasaların da buna izin vermesidir. Bu fikirlerin hepsinin modası geçti, haberin yok mu? Hiç kimse kapitalizmin çöküşünü engelleyemeyecek. Kapitalizmin çöküşünü beklerken sen de 3 ay kadar bir süre kapalı kalacaksın. Reina Brandoza güldü. Küçük askeri oynuyorsun ama bir piyondan başka bir şey değilsin. Sana doğru üflüyorum ve sen yok oluyorsun. Bu kez gülen Paul oldu. Bugüne kadar hiçbir kadından bu denli tahrik olmamış, hiçbir kadını bu denli çekici bulmamıştı. Onu şiddetle arzuluyor ama aynı zamanda ondan çekiniyordu. Birlikte geçirdikleri ilk geceden sonra Paul onu yeniden görmek istemişti. Kızsa ona pis aynasız der gibi bakmıştı. Bir ay kadar sonra zaten hemen her akşam Paul'ün evinde uyuyordu. Paul Reina'ya yanına taşınmasını önermişti. Kız canın cehenneme diye cevap verdi. Yine bir süre sonra Paul ona evlilikten söz etmiş, bu kez kız kahkahalarla gülmüştü. Portekiz'de Porto yakınlarında Reina'nın doğduğu köyde evlenmişlerdi. İlk tören komünistlerin elindeki belediyede, sonra ikincisi küçük bir kilisede yapılmıştı. İnancın, sosyalizmin ve güneşin güzel bir birlikteliğiydi bu. Paul'ün en iyi anılarından biriydi. Daha sonraki aylar Paul'ün hayatının en güzel günleri olmuştu. Ona olan hayranlığı devam ediyordu. Reina, Paul için ete kemiğe bürünmüş, maddi bir yaratıktan çok daha fazla şey ifade ediyordu. Onun bir hareketi, bir tavrı, Paul'de tahmini zor bir huzur, neredeyse hayvani bir cinsel arzu yaratıyordu. Siyasi görüşlerini anlatarak, ütopyalar tasvir ederek, Paul'ün adını bile duymadığı filozoflardan söz ederek saatler geçirebiliyordu. Sonra tek bir öpücükle Paul'e ateşli, yürek koplatan, organik bir varlık olduğunu da hatırlatıyordu. Nefesi kan kokuyordu çünkü dudaklarını durmaksızın ısırıyordu. Her koşulda sanki dünyanın soluğunu içine çekiyor, tabiatın dişlileriyle uyum sağlıyordu. Bir tür içsel algılaması vardı. Evreni, dünyayı kavrayabiliyordu. Sanki dünyanın titreşimlerini, canlıların içgüdülerini algılamasını sağlayan gizli bir gücün sahibiydi. Paul ona ciddi bir hava veren ağırlığını seviyordu. Onun haksızlık, sefalet, insanın başıboşluğu karşısında duyduğu derin ıstırabı seviyordu. Onun isteyerek seçtiği bu mücadele yolunu, günlük hayatlarını bir tragedya düzeyine çıkaran bu mücadele yolunu seviyordu. Karısıyla yaşadığı bu hayat bir tür dünya zevklerinden el etek çekmeydi. Tanrısal esine bir hazırlıktı. Dini, ulvi ve özenli bir yol. Reina ya da aç hayatına bir hayat. Bu duygu olacakların bir habercisiydi. 1994 yazının sonunda Reyna, Paul'a hamile olduğunu söyledi. Paul haberi bir ihanetin itirafı gibi algılamıştı. Hayallerini çalmışlardı. Tüm idealleri tabiat gerçeklerinin ve ailenin bayağılığında yok olmuştu. Aslında ondan yoksun kalacağını hissediyordu. Önce fizik olarak, sonra da moral olarak. Reyna'nın ilgi alanı da şüphesiz değişecekti. Hayalleri içinde her geçen gün biraz daha büyüyen canlı üzerinde yoğunlaşacaktı. Tüm bunların hepsi gerçekleşti. Önce Paul'den uzaklaştı. Onun kendisine dokunmasını bile istemiyordu. Paul'un varlığıyla ilgilenmiyordu. Kendi idolü, yani çocuğu üzerinde yoğunlaşmış bir tür yasak mabedi andırıyordu. Paul ondaki bu değişime uyum sağlayabilirdi ama hissettiği başka bir şey vardı. Bugüne kadar farkına varmadığı büyük bir yalan. 1995 Nisan'ındaki doğumdan sonra ilişkileri iyice soğudu. Kızlarının yanında bile birbirlerine çok mesafeli davranıyorlardı. Yeni doğan çocuklarına rağmen evde kasvetli bir hava, sağlıksız bir ortam vardı. Paul, Reyna'nın kendisinden iğrendiğine kanaat getirmişti. Bir gece Paul kendini tutamayıp sordu. ''Beni hala arzuluyor musun?'' ''Hayır.'' ''Peki beni bir daha arzulamayacak mısın?'' ''Hayır.'' Paul bir süre tereddüt etti. Sonra kaçınılmaz soruyu sordu. Bugüne kadar beni hiç arzuladın mı? Hayır, asla. Bir polis için bu durumda yapacak fazla bir şey yoktu. Tanışmaları, birliktelikleri, evlilikleri, hepsi düzmece, sahte bir hikayeydi. Bir ikiyüzlülüktü. Bu dalaverenin tek bir amacı vardı, o da çocuktu. Birkaç ay içinde boşandılar. Hakimin karşısında Paul tam anlamıyla kendini gerçeklerden soyutlamıştı. Mahkeme salonundan yükselen boğuk bir ses duyuyordu ve bu kendi sesiydi. Sakallı yüzünü bir zımpara kağıdı gibi hissediyordu. Salonda bir hortlak sanrılı bir hayalet gibi geziniyordu. Her şeye evet demişti. Çocuğa verilecek nafakaya, bakıcıya ödenecek paraya, hiçbir konuda pazarlığa girmemişti. Hiçbir şey umurunda değildi uğradığı ihanet dışında. Farkına varmadan oldukça tuhaf bir ortaklığın kurbanı olmuştu. Reyna, o Marksist kız, onun spermlerinden yararlanmıştı. Onu kullanarak doğal yollardan hamile kalmıştı. Komünist usulü. En acı olanı da Reyna'ya en ufak bir kin duymamasıydı. Tam tersine hala o entelektüele hayranlık duyuyor, tuhaf bir şekilde onu hala arzuluyordu. Tek bir şeyden emindi. Reyna Paul'un dışında başka hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmemişti. Ne bir erkekle ne de bir kadınla. Ve sadece insanlara hayatını vakfetmeyi isteyen bu idealist kız hem duygu hem de düşünce olarak onu şaşırtmıştı. O günden sonra Paul değişmeye, kirli denizini arayan pislik dolu bir nehir gibi yatağını değiştirmeye başlamıştı. İşinde de hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Nantre'deki ofisine neredeyse hemen hiç uğramıyordu. Tüm vaktini en kötü mahallelerde sıradan ayak takımının yanında geçiriyor, çok fazla esrar içiyor, uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu müptelalarıyla takılıyordu. İnsan müsveddeleriyle birlikte olmaktan hoşlanıyordu. Sonra 1998 ilkbaharında kızını görmeyi kabul etti. Adı Selin'di ve 3 yaşına gelmişti. İlk birkaç hafta sonu Paul için ölümcül oldu. Parklar, atlı karıncalar, pamuk helvalar, ebedi bir sıkıntıydı. Sonra yavaş yavaş hiç beklemediği bir huzura kavuştu. Çocuğun hareketlerinde, yüzünde, ifadesinde bir saydamlık, bir duruluk keşfetti. Esnek, kaprisli, yerinde duramayan, dolambaçsız ve doğrudan bir şeyler. Parmaklar sıkılı bir biçimde, bir eli dışa dönük olduğunda bir şeye dikkati çekmek istiyor demekti. Kim kez öne doğru eğilip yüzüne muzip bir ifade takınıyordu. Kısık sesi onun sevimliliğini biraz daha arttırıyor, Paul'un içini titretiyordu. Bu çocuğun içinde insanın yüreğine heyecan veren bir kadın saklıydı. Ama o kadın, annesi, özellikle de annesi değildi. Ama bu saklı kadın yaramaz, canlı ve eşsiz bir kadın olabilirdi. Dünyada Paul'un artık yeni bir amacı vardı. Selin onun için çok değerliydi. Paul radikal kararlar aldı ve sonunda velayet hakkını büyük bir tutkuyla kullanmaya başladı. Kızıyla olan düzenli buluşmaları Paul'un hayatına çeki düzen verdi. Öz saygısını yeniden kazandı. Kendini tüm pisliklerden arınmış bir kahraman, namuslu ve dürüst bir süper polis olarak görüyordu. O artık aksi her sabah aynada ışıldayan bir adamdı. Tekrar göreve döndüğünde çalışma alanı olarak cinayet masasını seçti. Komiserlik sınavını unuttu ve Paris Cinayet Bürosu'nda görevlendirilmek istedi. Geçirdiği o dalgalı ve kararsız döneme rağmen 1999'da yüzbaşı oldu. Zorlu ve yaman bir dedektif olup çıktı ve hep onu zirveye taşıyacak bir vaka alma umudunu korudu. Tüm yürekli polislerin ağzını sulandıracak türden bir soruşturma, bir dazlak avı, ismine layık bir düşmanla, mano a mano, teke tek bir düello. İşte o dönemlerde Paul ilk cesetten söz edildiğini duydu. İşkence görmüş, yüzü haşat edilmiş bir kadın 15 Kasım 2001'de Strasbourg Bulvarı yakınlarında polis tarafından bir garaj girişinde bulunmuştu. Şüpheli yoktu, neden yoktu ama cinayete kurban giden biri vardı. Emniyetteki kayıp dosyalarında maktule ait bir bilgiye rastlanmamıştı. Parmak izleri de emniyet kayıtlarında yoktu. Cinayet bürosu tarafından bu cinayet dosyası çoktan rafa kaldırılmıştı. Şüphesiz bu bir fahişe ile bir pezevengin arasındaki anlaşmazlığın neticesi olabilirdi. Zaten Saint Denis sokağı olay yerinden 200 metre uzaktaydı. Ama içgüdüsel olarak Paul'ün düşünceleri farklıydı. Dosyayı, tutanakları, adli tıp raporunu, cesedin fotoğraflarını buldu. Noel tatili boyunca Selin'in de Portekiz'e anneannesinin yanına gitmiş olmasından yararlanıp bütün meslektaşları aileleriyle birlikte tatil yaparken belgeleri iyice inceledi. Ve bu cinayetin sıradan bir vaka olmadığını anladı. Çünkü işkence izlerinin farklılığı yüzdeki bıçak darbeleri bir pezevengin işine benzemiyordu. Üstelik kurban gerçekten bir fahişe ise parmak izi kayıtlarından bir sonuç alınmalıydı. Çünkü 10. bölgedeki tüm orospuların poliste dosyası vardı. Strasbourg Saint-Denis mahallesinde meydana gelebilecek olaylara ayrı bir dikkat göstermeye karar verdi. Yeni bir olay için uzun süre beklemesi gerekmedi. 10 Ocak 2002'de Faubourg Saint-Denis sokağında bir Türk'ün atölyesinin avlusunda ikinci bir ceset bulundu. Kurbanın öldürülme şekli ilkiyle aynıydı. Polis yine hiçbir ip ucu bulamadı. Aynı işkence izleri, yüzdeki aynı bıçak darbeleri dışında. Paul soğukkanlılıkla ancak var gücüyle araştırmaya başladı. Birinin seri cinayetlerine devam ettiği gün gibi açıktı. Soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı Terry Bomarzo'nun ofisine daldı ve ondan soruşturma hakkında bilgi aldı. Ne yazık ki önemli bir kanıt ya da ipucu yoktu. Asayiş bürosunun elemanları cinayet mahallenin içine etmiş ve olay yeri inceleme bürosu hiçbir şey bulamamıştı. Paul katili kendi bölgesinde araması, Türk mahallesine girmesi gerektiğini anladı. 10. bölgedeki DPJ'ye tayinini ve Nancy sokağındaki Sarij'de yani Adli Araştırma ve İnceleme Bürosu'nda sıradan bir müfettiş gibi çalışmayı talep etti. Evi soyulan dullarla, vitrini kırılarak malları çalınan bakkallarla, huysuz komşularından şikayetçilerle uğraşan bir polis olarak yeniden sokaklara döndü. Şubat ayı bu şekilde geçti. Paul kendi kendini yiyordu. Hem yeni bir ceset bulmaktan korkuyor hem de katilin başka bir cinayet işlemesini istiyordu. Bu olayı çözmek için kimi zaman büyük bir istek duyuyor, kimi zaman da yoğun iş temposundan bunalıyordu. Dibe vurduğu anlarda Voldemern'deki Thais Kimsesizler Mezarlığı'na gidip iki isimsiz kurbanın mezarları başında derin düşüncelere dalıyordu. Mezarlıkta üzerinde sadece bir numara bulunan mezar taşlarının karşısında onları öldüren iblisi bulacağına, intikamlarını alacağına dair kadınlara söz veriyordu. Sonra bir kez de daima aklının bir köşesinde duran Selin'e söz veriyordu. Evet, katili yakalayacaktı. Hem kızı için hem de kendisi için yakalayacaktı. Tüm alem onun nasıl büyük bir polis olduğunu öğrenecekti. 16 Mart 2002'de bir şafak vakti yeni bir ceset daha ortaya çıktı. Belediye görevlileri sabahın 5'inde telefon edip haber vermişlerdi. Cesedi çöpçüler bulmuştu. Ceset hala Saint Lazare Hastanesi'nin hendeğindeydi. Burası Magenta Bulvarı'ndan biraz içeride biriketten terk edilmiş bir binaydı. Paul buraya kimsenin bir saatten önce ulaşamayacağını düşündü. Ceketini kaptığı gibi cinayet mahalline doğru yola çıktı. Vardığında etrafta kimseler yoktu. Konsantrasyonunu bozacak ne bir polis ne de tepe lambası yanıp sönen arabalar. Gerçek bir mucizeydi. Onun kokusunu, varlığını ve çılgınlığını soluyarak katilin izini sürebilecekti. Ama yeni bir hayal kırıklığı oldu. Elle tutulur somut ipuçları katilin kimliğini ortaya koyacak özel bir işaret bulmayı umut etmişti. Ama bir beton teknesinin içine bırakılmış bir cesetten başka bir şey bulamadı. Morarmış, kolları ve bacakları kırılmış, yüzü parçalanmış, bal mumu rengi saçları darmadağın edilmiş bir ceset. Paul iki suskunluk arasına sıkışmış olduğunu anladı. Ölülerin suskunluğu ve mahallenin suskunluğu. İlk polis arabası gelmeden önce yenilmiş, umutları kırılmış bir halde geri döndü. Saint Denis sokağını yürüyerek boydan boya geçti ve küçük Türkiye'nin uyanmakta olduğunu gördü. Esnaf dükkanlarını açıyor, işçiler iş yerlerine koşturuyor, binbir Türk kaderlerine doğru yol alıyordu. Şüphe götürmez tek bir şey vardı. Bu göçmen mahallesi katilin saklandığı ormandı. Kaçıp saklandığı, kendini güvende hissettiği karmakarışık bir jungle. Ama Paul'ün onu sığındığı bu ormandan çıkarmak için en ufak bir şansı yoktu. Bir rehbere ihtiyacı vardı. Bir iz sürücüye.